Ayrım 13, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 149. Sabahın parlak gün ışığında yapı iskelesinde duruyordu. Hala çocuk sayılırdı, yaşı 18'in üstüne değildi. Çok da yakışıklıydı. Hannah Mackenberg yakışıklıları severdi. Uzun boylu ve düzgün bacaklıydı. Kuzguni siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Korkudan hareketsiz kalması Hannah'ı da etrafındaki kalabalığı da fazlasıyla heyecanlandırıyordu. Kolonideki bütün erkek, kadın ve çocuklar, bütün özgür kap vatandaşları, ev kadınları, köleler ve hotantolar oradaydı. Hepsi çok neşeli, canlı ve gürültücüydü. Aralarında küçük çocuklar bile vardı. Büyüklerinin neşesi onlara da bulaştığından erişkinlerin bacaklarının arasında ciyaklayarak birbirlerini kovalıyorlardı. Özgür kap vatandaşlarından birinin karısı Hannah'ın yanında duruyordu. Belindeki önlüğe un bulaşmış, tombul ve temiz yüzlü bir kadıncağızdı. Mutfağında ekmek yoğurmaktan geldiği belliydi. Minik kızı önlüğüne asılmıştı. Baş parmağını emen ve dar ağacındaki adama iri mavi gözleriyle ciddi ciddi bakan melek yüzlü bir çocuktu. Annesi Hannah'a bu onun ilk idam seyirdiği olacak diye açıkladı. Kendini biraz garip hissediyor, kalabalıktan da ürküyor. Tutuklunun elleri sırtında kelepçelenmişti. Arkasında lime lime bir elbise vardı. Ayakları çıplaktı. Yargıç suçlamayla kararı okumak için dar ağacının önüne gelip durunca kalabalık sabırsızlıktan kıpırdamaya ve birbirini itelemeye başladı.
Tanrı'nın lütfu ve Hollanda Cumhuriyet Yasama Konseyi'nin bana verdiği yetkiyle Ümit Burnu Kolonisi Mahkemesi'nin kararını size okuyorum.
Kalabalığın arka sıralarındaki özgür bir vatandaş, ''Sadede gel, sadede gel!'' diye bağırdı. ''Bizim için dans ettiğini görelim.''
Cinayet suçunu işlediği sabit görüldüğünden Hendrik Martinus Åkerson.
Hannah yanındaki ev kadınına, ''Ben de oradaydım, hepsini gördüm. Hatta mahkemede ifade bile verdim.'' diye övündü. Kadın etkilenmiş görünerek, ''Niçin yapmış?'' diye sordu.
''Niçin yaparlar ki?'' Hannah omuzlarını silkti. ''İkisi de kör kütük sarhoştu.
Fenerin ölgün ışığında parıldayan uzun bıçaklarla birbirlerinin etrafında dönüp meyhanenin duvarlarına şekilsizleşmiş gölgelerini düşüren iki karaltı ve seyircilerin bağırışarak ayaklarını yere vurmaları hala gözlerinin önündeydi.
Cinayeti nasıl işledi?
Elinde bıçak vardı ve kanındaki onca alkole rağmen atikti. Tıpkı bir Pars gibi.
Kadın bir yarma hareketi yaptı. Bıçağı şöyle sapladı. Bir balığın karnını yarar gibi.
Öbür zavallının bağırsakları dışarı döküldü. Ayaklarına dolandı. O da onlara takılarak yüzüstü düştü.
Deme! Öbür kadın ürperdi. Bu denizciler hayvandan farksız.
Hannah başını salladı. Yalnız denizciler değil şekerim. Bütün erkekler birbirinin aynıdır.
İşte bu doğru bir laf. Kadın çocuğu kaldırıp omuzuna oturttu.
İşte Leveling, dipnot, sevgilim. Buradan daha iyi göreceksin dedi.
Yargıç kararın okunmasını tamamladı.
Adı geçen Hendrik Martinus Åkers böylece asılarak ölme cezasına çarptırılmıştır. Hüküm Eylül'ün 3. günü sabah saat 10'da kalenin tören alanında halkın karşısında yerine getirilecektir.
Yargıcın dar ağacının basamaklarını zorlukla indiğini gören muhafızlardan biri son birkaç basamağı inmesine yardım etti. Tutuklunun arkasında beklemekte olan cellat ileriye bir adım atarak siyah bir torbayı delikanlının başına geçirdi.
Hannah bunu yapmalarından nefret ediyorum diye homurdandı.
Tutuklunun ipin ucundayken morarmış ve şekilsizleşmiş yüzünü görmek isterim.
Yanındaki kadın doğruladı.
Ağır John böylelerinin hiçbir zaman yüzünü örtmezdi.
Ya demek Ağır John'u hatırlıyorsun. O gerçek bir sanatkardı.
İngiliz korsanı Sir Frankie'yi ipe çekişini hiç unutmadım. İşte gösteri diye buna derler.
Hannah içini çekti. O günü dünmüş gibi hatırlıyorum. Ağır John onu doğuramadan önce yarım saat hoplatmıştı. Birden aklına bir şey gelmiş gibi durakladı. Korsanlar ve dar ağacındaki o güzel delikanlı ile ilgili bir şeydi bu. Sinirli bir baş hareketi yaptı. Cin aklını karıştırmıştı yine. Cellat ilmiği tutuklunun başından geçirdi ve sol kulağının altına sıkı sıkı oturttu. Delikanlı şimdi zangır zangır titriyordu. Hannah onun yüzünü göremeyişine yine hayıflandı. Bu sahne ona birini hatırlatıyordu. Cellat geri çekilerek ağır tahta tokmağı eline aldı. Bunu olanca hızıyla kapağı tutan takozun üstüne indirdi. İdam mahkumu genç acı bir feryat kopardı.
''Tanrı aşkına merhamet edin!''
Seyirciler kahkahayı bastılar. Cellat tokmağı yine sallayınca takoz yerinden fırladı. Kapakta gürültüyle açılıp içeri düştü. İpin sonu gelince zavallının boynu uzadı ve başı yana burkuldu.
Henna, mahkumun omurlarının kuru bir dal gibi çatırdadığını duyunca yine düş kırıklığına uğradı. Ağır John hesabını daha iyi yapar, adamı ipin ucunda dakikalarca zıplatır, mahkum boğuldukça canı gıdım gıdım vücudunu terk ederdi. Bu cellat hantalın tekiydi, incelikten yoksundu. Henna'ya göre her şey çok çabuk olup bitmişti. Mahkumun vücudu birkaç kere sarsılmış, sonra ipin ucunda kendi etrafında dönerek asılı kalmıştı. Boynu da doğal olmayan bir açı oluşturmuştu. Canı sıkılan Henna dar ağacına arkasını döndü, sonra durdu. Ne zamandır hatırlamaya çalıştığı şey birden aklına gelmişti. "Korsanın oğlu," dedi. "Sir Frankie ve korsanın oğlu. Ben bir kere gördüğüm bir yüzü hiç unutmam. Onu tanıdığımı söylemiştim." Omzunun üstünde çocuk olan kadın, "Frankie'nin oğlu mu? Frankie'nin oğlu da kim?" diye sordu. Henna zahmet edip ona yanıt vermedi. Sırrını kendine saklıyor, heyecandan titriyordu. 20 yıl öncesinin anıları sel gibi aklına doluşuvermişti. İngiliz korsanlarının yargılanması. Henna o tarihlerde genç ve güzeldi. Kendisini mahkeme salonuna sokması için muhafızlardan birine paranın yerini tutacak bir şeyler vermişti. Sonuçta bütün mahkemeyi arka sıradaki yerinden izlemişti. Herhangi bir tiyatro ya da fuardan daha eğlenceli olmuştu bu. Delikanlıyı Frankie'nin oğlunu zincirle bağlı olarak hala görür gibiydi. İhtiyar vali Van der Velde birini ölüm, öbürünü de kalenin duvarlarında hayat boyu ağır iş cezasına çarptırmıştı. Adı neydi delikanlının? Henna gözlerini kapayınca onun yüzünü oldukça net biçimde görebiliyordu. "Henry," diye bağırdı. "Henry Courtney." 3 yıl sonra korsanlar aynı Henry Courtney'in önderliğinde kalenin mahzeninden kaçmayı başarmışlardı. Henna bağırışları, dövüş ve tüfek seslerini, sonra yerleri sarsan patlamayı ve İngiliz haydutlar kaledeki cephaneliği havaya uçurduklarında gökyüzüne yükselen dumanla karışık toz bulutlarını asla unutmayacaktı. Onların çaldıkları arabayla kale kapılarından 4 nala çıkışlarını ve ıssız topraklara giden yola saptıklarını kendi gözleriyle görmüştü. Garnizondaki birlikler her ne kadar onları kuzeydeki vahşi dağlara kadar izlemişlerse de kaçmayı başarmışlardı. Henna daha sonra çeşitli dükkanlarda ve rıhtımdaki bütün meyhanelerde ödül posterlerini gördüğünü anımsıyordu. 10.000 guilder diye kendi kendine fısıldadı. Ödül 10.000 guilderdi. Kadıncağız bu kadar büyük bir parayı gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. O kadar parayla Amsterdam'a dönebilir, hayatımın sonuna kadar bir hanımefendi gibi yaşayabilirim. Ama sonra kadının suratı asıldı. Onca seneden sonra ödülü verirler miydi? Büyük servetin kendisinden giderek uzaklaştığını hayal edince adeta çöküntüye uğradı. Sonra aklına bir şey geldi. Anne TJ'yi kaledeki yavuklusundan durumu öğrenmeye yollarım. Anne TJ rıhtımdaki meyhanelerde müşteri arayan nispeten genç ve güzel fahişelerden biriydi. Sürekli müşterilerinden biri de valinin katibiydi. Hanna eteklerini kaldırdı ve rıhtıma doğru hızla yürümeye başladı. Anne TJ'nin denizci meyhaneleri içinde en revaçta olanlardan ve adını gezgin Albatros'tan alan Die Malmok'ta bir odası olduğunu biliyordu. Şans ona yardım etti. Anne TJ'yi saçakların altındaki minik odasında lekeli döşeğinin üstünde yatar buldu. O da erkek teri ve meni kokuyordu. Anne TJ gür siyah bukleleri karma karışık, gözleri de uykudan mahmurlamış bir şekilde doğruldu. "Beni ne diye bu saatte uyandırırsın? Deli misin sen?" diye öfkeyle söylendi. Henna kızın yanına çökerek öyküsünü sıraladı. Fahişe döşeğinin üstünde oturdu ve gözlerini ovuşturdu. Henna'yı dinledikçe yüzündeki anlam değişiyordu. Kulaklarına inanamamış gibi "Ne kadar dedin?" diye sordu ve döşekten aşağı kayarak yerde 4 bir yana saçılmış giysilerini toplamaya başladı. Elbisesini başından geçirip sallanan beyaz göğüslerinin üzerine indirirken "Bu herif hangi gemide?" diye sordu. Bu soru Henna'yı şaşırttı. Koyda 20'den fazla gemi vardı. O ise avının bunların hangisinde olduğunu bilmiyordu. Ama hemen sonra yüzü güldü. Henry Courtney bir İngiliz korsanıydı. Demir atmış Flotilla da ise İngiliz gemisi 2 taneydi. Mutlaka bunların birindeydi. "Kıza o işi sen bana bırak, Lee Welling," dedi. "Bütün yapacağın hala bir ödülün olup olmadığını ve bunu nasıl alabileceğimizi öğrenmek." Seraf'ın Ümit Burnu'na gelişinden 15 gün sonra Yeoman of York'ta Masa Dağı Körfezi'ne girerek Seraf'ın kış tarafının 150 metre uzağında demir attı. Edward Anderson vakit kaybetmeden Hal'i görmeye geldi. İp merdivenden geminin güvertesine çıkar çıkmaz "Sizi zor tanıdım Sir Henry. Seraf sanki bambaşka bir gemi olmuş," dedi. "Şu halde amacıma ulaştım sayılır." Hal kaptanın koluna girerek merdiven tarafına götürdü. "Niçin bu kadar geciktiniz?" Ayrılışımızdan beri hep aksi rüzgarlara çattık. Brezilya kıyısı açıklarına kadar sürüklendik. Anderson homurdanarak ekledi. Ama buluştuğumuza sevindim.
Ne yazık ki beraberliğimiz uzun sürmeyecek. Hal ona oturmasını işaret etti ve bir kadehe konuğu için kanarya şarabından doldurdu.
Yeoman'ın eksiklerini tamamlar tamamlamaz sizi yalnız başınıza Bombay'a yolluyorum. Ben o Arap korsanını aramak için kıyı açıklarında dolaşacağım.
Anderson, benim beklediğim bu değildi diye geveledi. Ganimet umudunun suya düşmesine bozulmuştu. Emrimde savaşabilecek güçte bir gemi ve dövüşçü denizciler var.
Bu işe yaramaz. Hal kaptanın sözünü kesti. Buraya gelişimden beri aldığım bilgilere göre Cangiri'ye ulaşmamızın en kesin yolu ona bir yem sunmak. İki savaş gemisi onu çekmek yerine kaçıracaktır.
Anderson, demek o yüzden geminizin görünüşünü değiştirdiniz dedi.
Hal, evet der gibi başını eğdikten sonra devam etti. Üstelik Bombay'a gidecek yolcular, posta ve yük var. Bay Beatty kentteki bir handa kendisini ve ailesini Bombay'a götürmenizi bekliyor. Seyahat için uygun mevsim sona ermek üzere. Yakında Hint okyanusundan geçişi güçleştirecek rüzgarlar esmeye başlayacaktır.
Anderson içini çekti. Muhakeme tarzınıza hak veriyorum efendim. Ama bu yüzden memnun olduğumu söyleyemem. Sizden tekrar ayrılmak hoşuma gitmeyecek.
Bombay'a vardığınızda muson rüzgarı değişmiş olacak. Yükünüzü indirebilecek ve o rüzgarın yardımıyla Hint okyanusundan güçlük çekmeden ateş sahiline ulaşabileceksiniz. Orada da beni sizinle buluşmak için bekler bulacaksınız.
Anderson pek ikna olmamıştı. Gidiş dönüş yolculuğu aylar sürer.
Hal Anderson'ın hevesli oluşuna sevinmişti. Şirketin başka kaptanları tehlikeden kaçmayı ve ticaret gemisi kaptanlarının sakin hayatını yeğlerlerdi.
Hal onu avutmaya çalıştı.
Tekrar buluşana dek ben Cangiri hakkında daha çok bilgi sahibi olacağım. Hatta nerede saklandığını bile öğrenmiş olabilirim. Onu oradan çıkarmak için birleşik kuvvetlerimize ihtiyaç olacağına ve benim sizinle mürettebatınızın desteğini almadan böyle bir işe kalkışmayacağıma emin olabilirsiniz.
Anderson'ın yüzü biraz güldü. Öyleyse yolculuğumuzun Bombay'a kadarki son bölümü için bir an önce hazırlanmalıyım.
Bardağındaki şarabı bitirip ayağa kalktı. Hemen karaya çıkıp Bay Beatty'ye yolculuğa devam etmek için ailesiyle birlikte hazırlanmasını söyleyeyim.
Adamım Daniel Fisher'ı Bay Beatty'nin kaldığı hana sizi götürmesi için yanınıza katacağım. Sizinle kendim giderdim ama bazı nedenler yüzünden bu doğru olmaz.
Hal Anderson'la güverteye çıktı. Küpeşlerin başına geldiklerinde, ''Vali Ogier'e ait bütün posta ve yükleri yarın filikalara yükleyip size yollayacağım. 3 gün sonra demir alıp Cangiri'yi aramaya çıkmak niyetindeyim.''
''Adamlarım yollayacaklarınızı Yeoman'a yüklemek için beklemede olacaklar. Tanrı isterse ben de 10 gününe kadar yola çıkarım.''
''Yarın akşam yemekte konuğum olmayı kabul ederseniz bu fırsattan yararlanarak gelecekle ilgili planlarımız üzerinde anlaşmaya varırız.''
El sıkıştılar. Anderson arkasında koca Daniel'la uzun kayığına inerken az öncekinden çok daha mutlu görünüyordu.
Henna kumsalın yukarısındaki yüksek kum tepelerinin birinde oturmaktaydı. Oradan koyda demirli filoyu gözetleyebiliyordu. Yanında 2 kişi daha vardı. Annette Gie ve Jean Oliphant.
Jean Oliphant, Henna'nın piç oğluydu. Babası Zia Nika güçlü bir Hotanto aşiret reisiydi. 30 yıl önce kadın henüz güzel ve altın saçlıyken reisten bir gecelik aşka karşılık kızıl çakalların postundan yapılmış güzel bir Afrika giysisi kabul etmişti. Beyaz kadınlarla zenci erkekler arasındaki ilişkiler Vogue tarafından kesin kes yasaklanmış olsa bile Henna Amsterdam'daki 17 ihtiyar tarafından yapılmış aptal yasaları hiçbir zaman umursamamıştı.
Jean Oliphant görünüş ve cilt rengi açısından babasına çekmiş olsa bile Avrupalı kanıyla gurur duyuyordu. Akıcı bir Felemenkçe konuşuyor, kılıç ve tüfekle geziyor, özgür bir kap vatandaşı gibi giyiniyordu. Oliphant adını mesleği sayesinde elde etmişti. Ünlü bir elephant yani fil avcısı, aynı zamanda katı ve tehlikeli bir adamdı.
Vogue'un iradesi uyarınca Hollandalı özgür vatandaşların koloninin sınırlarının ötesine geçmeleri yasaktı. Ama Jean Oliphant, Hotanto kanı sayesinde bu sınırlamalara tabi değildi. İstediği gibi gidip gelebiliyor, dağların ötesindeki yolsuz vahşi beldelerde dilediği gibi dolaşabiliyor, geri döndüğünde değerli fil dişlerini koloninin pazarlarında satabiliyordu.
Adamın esmer yüzü fena halde yıpranmıştı. Burnu çarpılmış, ağzı yün gibi kıvır kıvır saçlarında başlayıp çenesine kadar inen parlak beyaz yara izleri tarafından yarılmıştı. Parçalanmış çene kemiği eğri kaynamış, yüzüne sürekli bir sırıtış ifadesi vermişti. Ülkenin içlerine yaptığı ilk yolculukların birinde kamp ateşinin yanında uyurken bir sırtlan yanına sokulup yüzünün bir bölümünü güçlü çeneleriyle kapmıştı. Yalnızca Jean Oliphant'ın muazzam fiziğine ve gücüne sahip bir adam böyle bir saldırıyı atlatabilirdi. Hayvan onu bir kedinin fareyi taşıdığı gibi göğsünün altında sarkar durumda karanlığın içine sürüklemişti. Bu arada Jean'ın arkadaşlarının bağırışlarını ve fırlattıkları taşları da umursamamıştı. Uzun sarı dişlerini Jean'ın yüzüne öylesine derin saplamıştı ki adamın çene kemiği ezilmiş, ağzıyla burnu da birbirine yapıştığından nefes alamaz duruma gelmişti. Jean kemerindeki bıçağı kavrarken öbür eliyle canavarın göğsünü kurcalayarak kaburgalarının arasından kalbinin attığı yeri bulmuştu. Bıçağın ucunu dikkatle o noktaya dayamış ve hayvanı öldürmek için yukarıya doğru kuvvetle bastırmıştı. Şimdi de kum tepesinde iki kadının arasına çömelmiş durumdaydı. Zarar görmüş burnuyla çarpık çenesinin bozduğu bir sesle ''Anne, bunun aynı adam olduğuna emin misin?'' diye sordu. Henna ısrar etti. ''Oğlum, ben bir kere gördüğüm bir yüzü hiç unutmam.'' 10.000 gilder ha? Jean Oliphant Kişner gibi güldü. Canlı ya da ölü hiçbir adam bu kadar etmez. Anneci bu doğru diye heyecanla sözüne karıştı. Ödül hala geçerli. Kaledeki dostumla konuştum. Vok'un ödülü son kuruşuna kadar ödemeye hazır olduğunu söyledi. Kadın sırıttı. Adamın Henry Courtney olduğunu kanıtlayabilirsek ölüsü için de canlısı için de bu parayı ödeyecekler. Öyleyse niçin askerleri gemisine yollayıp onu yakalamıyorlar? Jean Oliphant bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Anetji dudak büktü. Onu tutuklarlarsa ödülü bize verirler mi sanıyorsun? Adamı kendimiz yakalamak zorundayız. Jean gemisi gitmiş olabilir diye belirtti. Hayır, Henna başını salladı. Hayır hayatım, son 3 günden beri demirleme alanından hiçbir gemi ayrılmadı. Bir gemi daha geldi ama bir teki bile gitmedi, bakın. Kadın koyun öbür yanını işaret etti. İşte oradalar. Sular kıvırcık beyaz dalgalarla beneklenmişti. Filonun gemileri rüzgarın eşliğinde zarifçe dans ediyorlar, dalgalanan bayraklarıyla renkleri oynak bir gökkuşağı oluştururken palamarlarına doğru kah eğiliyor, kah zıplıyorlardı. Henna teker teker hepsinin adını biliyordu. Hepsinin adlarını saydıktan sonra koyun içinde bayrakları seçilemeyecek kadar uzakta olan 2 İngiliz gemisine sıra geldi. Bu Seraf, daha arkada Robben adasına yakın olan da Yeoman of York. Kadın kaba şivesiyle isimleri katlettikten sonra gözlerine elini siper etti. Seraf'tan bir filik ayrılıyor. Belki şans yüzümüze güler de adamımız onun içinde olur. Kumsala varması 1/2 saate yakın sürer. Bol bol vaktimiz var. Jean Oliphant güneşte sırt üstü yatarak kasığını kaşıdı. Şuram öyle kaşınıyor ki dedi. Anneci, gelip benim için kaşsana. Kadın cilveli bir tavırla itiraz etti. Biz beyaz hanımların siz siyah serserilerle beraber olmasının şirket yasalarınca yasaklandığını biliyorsun. Jean Oliphant bir kahkaha attı. Seni Vali Van der Stel'e jurnal etmem. Hoş, onun da kara tenli kızlara düşkün olduğunu duyuyorum ya. Jean Oliphant çarpık dudaklarının arasından çenesine süzülen salyayı sildi. Annem bize bekçilik yapabilir. Sana güvenmiyorum Jean Oliphant. Geçen defa beni kandırdın. Önce paranı göreyim. Seninle 2 sevgili olduğumuzu sanıyordum Anetci. Erkek uzanıp kadının tombul yuvarlak memelerinden birini avuçladı. Ödülün 11 gulderini aldığımız zaman belki seninle evlenirim bile. Benimle evlenir misin? Anetci tiz çığlıklar ata ata güldü. Seninle sokakta yan yana yürümem bile, seni maymun suratlı herif. Jean Oliphant ona bakarak sırıttı. Sokakta yan yana yürümekten söz etmiyoruz güzelim. Kadının beline sarıldığı gibi onu dudaklarından öptü. Gel bana tatlım, sandal kıyıya gelene kadar bol bol vaktimiz var. Kadın 2 gilder isterim diye tutturdu. En iyi sevgililerim için özel ücretim bu. Al sana 1/2 florin. Jean madeni parayı kadının 2 göğsünün arasına kaydırdı. Anneci dudak büktü. Ya 1 florin verirsin ya da gidip okyanusta serinlersin. Adam şekilsizleşmiş burun deliklerinden yine Kişner gibi güldükten sonra kesesinden 1 madeni para daha çıkardı. Anneci parayı alıp rüzgardan karışmış saçlarını yüzünden arkaya attı. Jean da onu kucakladığı gibi kum tepelerinin arasındaki çukura götürdü. Henna kum tepesinin üstündeki yerinden onlara kayıtsızca bakıyordu. O asıl ödül parasından payına düşecek miktar için tasay ediyordu. Jean Oliphant oğlu olsa da fırsatını bulduğunda annesini kazıklayacağından şüphesi yoktu. Henna ödül parasının kendi eline verilmesini garantilemek zorundaydı. Ama bu durumda ne Anneciği ne de Jean ona güvenirdi. Jean'ın Anneciği ile sevişmesini seyrederken bu ikilem üzerinde kafa yoruyordu. Derken Jean Oliphant son bir kez böğürdükten sonra Anneciği'nin üzerinden yana kaydı ve kumların üstünde yığıldı kaldı. Anneciği ayağa kalkıp eteklerini düzeltti ve erkeğe yüksekten küçümseyerek baktı. Su püskürten bir balinadan çok kabarcıklar üfüren bir süs balığına benziyorsun dedi ve tekrar kum tepesine tırmanarak Hannah'ın yanına oturdu. Seraf'tan gelen uzun kayık kıyıya iyice yaklaşmıştı. Kürekleri yükseğe kalkıyor ve suya batıyor, dalgalardan birinin tepesinde yol alıyordu. Hannah, kıçta oturan erkekleri görebiliyor musun diye sordu. Anneci gözlerine elini siper etti. Evet, iki kişiler. İşte bu. Hannah sandalın kıç oturağındaki adamı işaret etti. O gece Henry Courtney ile beraberdi. Gemide iş arkadaşları oldukları belli. İri kıyım bir adam yerinden kalkarak kürekçilere bir emir savurdu. Onlar da uzun küreklerini aynı anda kaldırarak bir süvari birliğinin mızrakları gibi dümdüz havada tuttular. Sandal kumların üstünde kayıp durdu. Anneci, yuh be, adam devden farksız diye fikir yürüttü. O olduğundan şüphem yok. Koca Daniel'la Kaptan Anderson'ın kayıktan inerek kuru kumlara ayaklarını bastıklarını ve kumsalda yerleşim yerine doğru yürümeye başladıklarını gördüler. Anneci, gidip kürekçilerle konuşacağım diye gönüllü olarak atıldı. Böylece adamımızın hangi gemide olduğunu ve gerçekten Korsan Frankie'nin oğlu olup olmadığını öğrenirim. Hannah'la Jean Oliphant onun kumsalda sandala doğru kırıta kırıta yürümesini izlediler. Denizciler de onun geldiğini görüp birbirlerini dürterek gülmeye başladılar. Hannah oğluna, ödül parasını bizim için alacak olan anneciği olmalı dedi. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Parayı verecek olan onun yavuklusu. Kadının tayfalarla gülüşerek cilveleşmesini seyrettiler. Derken anneci evet der gibi başını salladı ve içlerinden biriyle kumsalın yukarısındaki bir koruluğa doğru yürüdü. Jean Oliphant ona hisse olarak ödülün ne kadarını vaat ettin diye annesine sordu. Yarısını. Yarısını mı? Böylesine bir bonkörlük John'u şoke etmişti. O kadarı çok fazla. İlk denizci o sırada pantolonunu tutan ipi bağlayarak ağaçların arasından çıktı. Arkadaşları onu alayla alkışladılar. Hemen ikinci bir denizci sandaldan atlayarak ıslıklar ve alkışlar eşliğinde koruluğa koştu. Hannah, evet yarısı çok fazla diye onayladı. Çok aç gözlü bir kara o. Bekle de gör, o İngiliz domuzlarının hepsini memnun edecek. Evet, bana iki gilder ödetti. Gerçekten aç gözlü bir karı. Ondan kurtulmamız gerekecek. Jean omuzlarını silkti. Haklısın oğlum, def edilmeyi hak ediyor. Ama ödül parasını bizim için aldıktan sonra. Ana oğul sıcak güneşin altında gevezelik ederek bekleşirken bir yandan da kısa bir süre sonra kendilerinin olacak serveti nasıl harcayacaklarına dair planlar yaptılar. Bu arada İngiliz denizci kafilesinin ağaçların arasında gözden kaybolmasını, dakikalardan sonra alkışlar arasında ortaya çıkmasını seyrediyorlardı. Sonuncu denizci de sandaldaki yerini alınca Hannah, kadının hepsine yeteceğini sana söylemiştim dedi. Birkaç dakika sonra anneciği de saçlarıyla elbiselerinden kum tanelerini süpürerek ağaçların arasından çıktı. Hannah'la Jean Oliphant'ın oturdukları yere tırmanırken tombul pembe yüzünde hoşnut bir anlam vardı. Hannah'ın yanına çöktü. Orta yaşlı kadın, ne haber diye sordu. Anneciği kasıla kasıla konuştu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi gemisi Seraf'ın kaptanı Sir Henry Courtney'miş. Hannah dudak büktü. Adamlarından sekizinin ayrı ayrı ifadesini alarak kanıtladım bunu. Anneciği alayı umursamayarak devam etti. Anlaşıldığına göre Sir Henry Courtney zengin bir İngiliz mylorduymuş. İngiltere'de büyük mülkleri varmış. Jean Oliphant sırıttı. Rehin olarak belki 10.000 gilderden de fazla edebilir. Kıyıya çıktığı zaman ben ve arkadaşlarımı burada kumsalda kendisini bekler bulacak. Hannah kaygılı görünüyordu. Onun için fidye isteyeceğim diye riske girme. Belalı birine benziyor. Adamı yakalayıp kafasını kes ve voka teslim et. Ödülü de cebine atıp fidyeyi unut. Jean Oliphant anneciye sordu. Ölüsü ya da dirisi demiştin değil mi? Evet öyle demiştim. Annem haklı, ölüsü parmaklarımızın arasından kayıp kurtulamaz. Hannah oğluna, kıyıya çıkana kadar seninle bekleyeceğim dedi. O zaman onu sana gösteririm. Gerisi seninle arkadaşlarının işi. Anneci, tabii ikinci kez karaya çıkarsa diye nispet verircesine hatırlattı. Hannah da yine kaygılanmaya başladı. Bombaya ait yük Seraf'tan indirilmiş ve Yeoman'a nakledilmişti. Su fıçıları fırçalanıp temizlenmiş ve Masa Dağı'nın yamaçlarından dolanarak inen nehirden doldurulmuştu. Güneye doğru uzun yolculuk boyunca tüketilmiş olan gaz yağı, tuz, un, bisküvi stokları yenilenmiş, halde yolculuk için gemide gerekli bütün hazırlıkları ve düzenlemeleri tamamlatmıştı. Mürettebatın sağlığı ve keyfi yerindeydi. Taze meyve, sebze ve et diyetinin büyük faydasını gördükleri belliydi. 26 iskorbüt vakasının görüldüğü hastalar hal tarafından karadaki hanlara yollanmış, sonunda hepsi sağlığına kavuşarak gemiye dönmüşlerdi.
Şimdi neşeli ve yolculuğa devam etmeye hevesli olarak gemide görev başındaydılar. Hal Yeoman'ın kaptanı Anderson'a "Yarın sabah şafak sökerken hareket ediyorum." diye konuştu. "Siz de en kısa zamanda denize açılmak niyetinde misiniz?" "Bundan kuşkunuz olmasın," dedi Anderson. "Aralığın birinci günü sapladığımız randevu yerinde sizi bekleyeceğim." Hal, "O zamana kadar size iyi bir iş bulacağım. Yalnız yardımınızı istediğim son bir konu var," dedi. "Her neyse söyleyin. Bu gece önemli bir iş için karaya çıkacağım." "Ukalalığımı bağışlayın Sir Henry, ama bu akıllıca bir iş mi? Hatırlarsanız bana anlattığınız bazı konular vardı. Ben de kolonideki Hollanda makamları katında yaptırdığım bazı araştırmalar sonucunda onların sizinle bitmemiş bir işleri olduğunu öğrendim. Eğer ellerine geçecek olursanız bu sizin için hiç iyi olmaz." "İlginize teşekkür ederim. Ama karadaki işim ihmale gelmez kaptan. O iş tamamlandıktan sonra size benim adıma Bombay'a götüreceğiniz küçük bir sandık vereceğim. Oradan da o sandığı limandan ayrılan ilk gemiyle Devon'daki en büyük oğluma gönderirseniz size minnettar olurum." "İstediğinizi yapacağımdan emin olabilirsiniz Sir Henry." 13. ayrının sonu. Sayfa 160.